Şimdi konuşmacımız Sayın Hüseyin Yılmaz. Kendisini tanıyanlar vardır, tanımayanlar da olabilir. Kendisinden önce bir kısa özgeçmişini rica edip konuşmasını sunması için mikrofona davet ediyorum.
Demin kendimi tanıtmıştım. Bir daha tanıtmak istiyorum. İsmim Hüseyin Yılmaz. İstanbul Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu'nun müdürüyüm. Efendim, konuşmalarımı mümkün olduğunca kısa kesmeye çalışacağım. Ancak bazı hatıralarımı nakletmeden geçemiyorum. Bugüne kadar binlerce görme engelli kişiyle tanıştım. Onların eğitimlerine yön verdim. Onlarla hayatı paylaştım. Ömrümün 28 yılını onlarla birlikte geçirdim. Bunların içinden iki tanesinin bende bıraktığı etkiyi anlatmadan geçemeyeceğim. Bir tanesi benim görme engelli kişilerle yaşamadan önceki köyümün yakınındaki bir köyde yaşayan Mehmet Ali isminde o zamanın bir genciydi. Şimdi artık orta yaşın üstüne, belki de yaşlanma çağına geldi. Mehmet Ali abisinin yanında hayvan otlatırdı, ona yardım ederdi. Ormanlık bir köyde yaşıyordu. Mehmet Ali ara sıra bizim köye de kahve olduğu için kahveye konuşmaya, laf etmeye ya da o zaman yaygın olan bir içmeye, çay içmeye gelirdi. Yalnız gelirdi, elinde küçücük bir sopası vardı, ağaçtan kesilmiş. Dereden geçerdi birkaç yerde ama ben onun ayağının ıslandığını hiç görmedim. Nasıl geçerdi, bizi de kandırırdı, bilmiyordum. Yani kandırırsın bizi Mehmet Ali, sen sahte körsün derdik, takılırdık ona. Ama bağımsız hareketi mükemmeldi. Bunu Mehmet Ali'ye kimse öğretmemiş. Mehmet Ali bunu kendi kendine yaşayarak öğrenmiş. Diğer kişi Cuma isminde bir çocuktu. Cuma'yı İstanbul'da yaşayanların bir kısmı tanır. İstanbul Körler Okulu'nu bilenlerin tamamı tanır. Cuma 1,5 yaşında cami avlusunda bulunmuş bir çocuk. 6 yaşına kadar 1000 kişilik Darul Acize'de yaşamış. Darul Acize'de 1000 kişi var ama 1000 tane ayrı derttir. Orayı bilen bilir. Ben biliyorum. Hastası var, yaşlısı var, sakatı var. Her türlü özür grubundan insan var. Her tip insan var. Cuma onların içinde ölmeden gelmiş, 6 yaşına ulaşmış. 6 yaşında benim okuluma geldi. Cuma'yı sahip olmak, zapt etmek imkansızdı. Cuma okulun ikinci katından atladı. Cuma çamaşır makinesinin içine girdi. Cuma kalorifer dairesine gitti, kalorifer yaktı. Cuma'yı günlerce, saatlerce arar hale geldik. Cuma benim odama gelir, benim masama oturur, kalkmazdı, gitmezdi. Benden bir babalık isterdi. Baba oğul nasıl güreşirse benden onu beklerdi. Ben Cuma'ya onu vermek zorunda kaldım. Çekmecemde onun için özel yiyecekler topladım, biriktirdim, koydum. Cuma gelir tek tek alır götürür yerdi. Ortak yerdik, paylaşırdık, onunla güreşirdik. Bazen öyle zaman olurdu ki Cuma'yı çok acil işim olmasına rağmen odamdan çıkartamazdım, gitmezdi. Gitmiyorum derdi. İki yolu buldum. Bir, müdür yardımcım Fikret Kurnaz vardı. Onu çağırırdım. Matematiği zayıftı Cuma'nın. Bir eksik tarafı da oydu. Ona bir iki problem sorardı. Cuma biz o dersi almadık diye çıkar giderdi. Bir de Kemal diye bir öğretmenimiz vardı. Eskilerin hepsi tanırdı. 15-16 yıldır benimle birlikte çalışıyor. Normal okuldan gelme sınıf öğretmenidir. Kemal sert yapılı ama babacan, sevecen bir arkadaşımızdır. Kemal'i çağırırdım. Kemal geliyor deyince bırakır giderdi. Ama Kemal ona bir günden bir güne ne kulağını çekmiştir, ne ona kötü bir söz söylemiştir. Cuma'nın diğer bir özelliği de bağımsız hareketi çok mükemmeldi. Benim bahçemde bir horozum vardı. Benim horozumu, hiç ışığı yoktu Cuma'nın. Horozu kovalaya kovalaya, ayak sesini takip ederek yakalardı. Bahçeden koşarak gelir, İlk basamak merdivene basar, gören bir kişi gibi okulun içine süzülür girerdi. Şimdi bunları niçin anlattım? Bunları şunun için anlattım. Bu Mehmet Ali, anlattığım Mehmet Ali ismindeki çocuk bağımsız hareketini kendi kendine kazanmış. Cuma da yarısını kendi kendine kazanmış. Ama Cuma'ya okul bir zaman bir türlü destek vermiş, yardım etmiş, onun gelişmesini sağlamış. Cuma gibi, Mehmet Ali gibi çocuklar okullarımızda yok mu? Dolu. Bir sürü. Böyle çocukların körler okulunda okutulup körcülleştirilmesinin yanlış olduğuna inanıyorum. Bir okul müdürü olarak 16 yılımı bitirdim ve aynı inancı paylaşıyorum. Bu inancımı sözde bırakmadım. Benim 3 tane görmezli çocuğum var. Üçünü de aynı yöntemlerle okuttum, eğittim. Birisini yalnız 1. ve 2. sınıfta körler okulunda okuttum. 2 tanesini de 1. ve 3. sınıfı körler okulunda okuttum. Diğer eğitimini, ilkokulun tamamını, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini normal okullarda verdim. Ben onlara rehberlik yaptım. Ben onlara kaynak oda oldum. Rehber öğretmen oldum. Her şey oldum. Kitap okudum, okuttum. Kaset kitap buldurdum, çoğalttım, yaptım, ettim. Bir sürü zorluklara katlandık. Ama bir an geldi, ben onlara yetişemez oldum. Çünkü üniversiteye girdiklerinde benim alanımdan çok farklı alanlarda eğitim gördükleri için bazı konularda, mesela ben Osmanlıca'dan anlamam ki, ona Osmanlıca konusunda yardım edemedim. Benim lisanım yok, İngilizce konusunda onlara yardım edemedim. Ama bir türlü onlara yardım etmenin yolunu buldum. Ancak şurada üzülerek söylüyorum, devletten bu konuda destek göremedim. Ben çok sıkıntı çektiğimi söylüyorum. Ancak şunu da belirtmeden geçemiyorum. Bu sıkıntılar benim sıkıntım değil. Ben belki sıkıntı çekenlerin en azını çektim. Neden çektim? Çünkü ben Milli Eğitim Camiası'nım. Ben Milli Eğitim'de bazı konuları gönüllü olarak yapamadıysam bile zoraki yaptım. Zoraki yaptırmanın yolunu buldum. Baskı unsuru oldum, baskı unsuru oluşturdum ama birçok şeyi hallettim. Ya benim durumumda olan, yüksek tahsil yaptıran, lise eğitimi veren diğer kişiler ne yaptı? Daraldılar, geldiler, bana koştular. Sen ne yapıyorsun? Son günlerde basında duyuyorsunuz. Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencimiz var, bir kızımız var. Bazı derslere almıyorlarmış hocalarımız. Üniversitelerin bazısı, örneğin Boğaziçi, İstanbul'da çok güzel eğitim veriyor. Görme engellilere çok yardımcı oluyor. Amerika'dan onlar için kitap getirtiyor. Braille sistemi ile ilgili yazılmış her türlü doküman getirtiyor. Bilgisayarlarını kurdular. Amerika'da ne varsa Boğaziçi'nde de o var, onu oturttular. Ama diğer taraftan başka bir üniversite, üzülerek söylüyorum, bu ülkemiz için çok ayıp bir şeydir, ona tedbir alma yerine onu okuldan uzaklaştırmanın yollarını arıyor. Bu sefer veli ne yapıyor, basın ne yapıyor? İstanbul'da beni buluyor. Bunun sahibi ben değilim. Ama bu acıları ben yaşadığım için, bu sıkıntıları ben çektiğim için bana koşmanın yolunu buluyorlar. Aslında istediğimiz şu, istediğimiz sizin ve bizim 3-2 günden beri ortak çalışmamız şu. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Hepimiz görmeyenlerin çok iyi bir eğitim alması gerektiğine inanıyoruz. Hepimiz görmeyenler daha iyi eğitim nasıl alsın, yeteneğine göre eğitim nasıl alsın, hangi alanda yeteneği varsa o alanda değerlendirilsin istiyoruz. Ortak çalışmamız bu. Ama bazen birbirimizi yanlış anlıyoruz, ters anlıyoruz. Lütfen bu anlayışa girmeyelim. Amacımız ortak olmasa akşamın bu saatinde kanun gücüyle sizi burada kimse tutamazdı. Ama gönüllü bekliyoruz. Gönüllü bekliyorsunuz. Şimdi sıkıntı çekilecek. Çekilmemenin yolu yok. Çünkü bir başlangıç aşamasındayız. Sıkıntı çekmemek için tek yol var. Kaynaşımcı eğitimden vazgeçmek. Böyle bir şey düşünemiyorum ben. Çünkü köyler için ayrı bir dünya yoktur. Özürlüler için ayrı bir dünya yoktur. Ayrı köyler kuramayız. Onlara ayrı hayatın içinde yaşatamayız. Ortak yaşayacağız. Ortak yaşayacağımıza göre 2 gündür burada nasıl ortak yaşıyorsak hayatta da aynı ortağı yaşayacağız. Ama bir toplumda 100 kişiye bir kişidir, 1000 kişiye bir kişidir. Buradaki gibi çoğunluk olmayabilir. Ama mutlaka o insanları yok sayamayız. O insanlar bir kişi de olsa, 1000 kişi de olsa, 4000 kişi de olsa mutlaka tedbir alınmasından yana olduğumu söylemek istiyorum. Efendim, kaynaşmış eğitim nasıl olmalı? Sözcüklerinin üzerinde fazla durmayacağım. Ama adlarını söyleyeceğim, başlıklarını söyleyeceğim. Belli bir dönem, benim çocuklarım okuttuğum gibi belli bir dönem körler okulunda eğitim alır, temel bilgiler verildikten sonra normal okula gider. Hayatın şartı budur. Ya da örneklemesini verdiğim çocuklar gibi ama mutlaka Braille sistemini bilen öğretmenin sınıfında 25-30 gören, 2-3 görmeyen şeklinde kaynaştırma eğitimine tabi tutulur birinci sınıftan itibaren. Ya da ilk öğretimin 5. sınıfı tamamlanır, ondan sonra kaynaşmış eğitime gider. Ya da ilk öğretimin 8. sınıfa kadar bazı çocuklar, özelliği olan çocuklardır. Onların o sınıfa kadar körler okulunda eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada kaynak odadan, gezici öğretmenlikten, çift amaçlı öğretmenlikten bahsetmeyeceğim. Ancak kaynaşmış eğitimin uygulanabilmesi için tek yol görüyorum. Tabii gezici öğretmenlik mutlaka olacak. Kaynak oda mutlaka olacak. Bilen öğretmenler mutlaka olacak. Ancak ülkemizde bir şey daha var. Örneğin Ankara'da. Ankara'nın yeni mahallesindeki okula Mamak'tan öğrencinin gelmesi veya da biri tarafından getirilip götürülmesi zordur. İstanbul'da da öyledir. Üsküdar'daki okula Bakırköy'den öğrencinin getirilip götürülmesi zordur. Veli açısından zordur. Ama devlet onlara servis tutar, onu her gün sabahleyin evinden alır, okuluna getirir, akşam da geri götürürse kaynaşmış eğitim yaygınlaşır gider. Yani taşımalı eğitimin, ilk öğretimin şu anda bazı kısımlarında uygulanıyor, köylerde uygulanıyor. Taşımalı eğitim sisteminin mutlaka özel eğitim okullarında da uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu olmadığı zaman veli ne yapar yapar, körler okuluna çocuğunu yerleştirir. Orada okumasını sağlar. Bunu yıllardan beri, 3 yıldır çekiyorum ben. Diğer şeylerde yürüyordu ama 3 yıldan beri yürümüyor. Körler eğitiminde körler okullarının yeri ve körler okulunun yapacağı işleri benden önceki konuşmacılar çok güzel naklettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların fikirlerine aynen katılıyorum. Türkiye'de de ona benzer yöntemlerin uygulanmasını istiyorum. O konuya hiç girmeyeceğim. Zamanımız çok daraldı. Körler okullarının yapacağı işler konusunu da geçiyorum. Kaynaşımcı eğitime katılan normal okulun yapacağı işler konusunu da geçiyorum. Çünkü bunlar hayli anlatıldı. Zaten meseleye başladığımız zaman bunlar yeni baştan ele alınır. Meselenin özü işe başlamaktır. Birinci şartını yerine getirmek olarak görüyorum. Şimdi İstanbul'daki kaynaşmış eğitim uygulamasını bir zamanlar yaptık. Çocuklarımda denedim, diğer öğrencilerde denedim. Şu anda iftiharla söylüyorum, üniversitede okuyan 20'nin üstünde, 25'e yakın öğrencimiz var. Hayata atılmış, mezun olmuş birçok öğrencimiz var. İlk meyvelerini aldık çünkü okulumuz 1971 yılında açılmıştır. Ancak 1976-77 öğretim yılında ilk defa bir okulun desteği ile, Türkiye'de ilk defa ama bir okulun yardımı ile, desteği ile kaynaşmış eğitim uygulamasına başlamıştır. İlkokul 4. sınıftan itibaren. O zaman ilkokul bizim okulun hemen bahçesindeydi. Kaynak odayı da biz yapıyorduk, gezici öğretmenliği de yapıyorduk. Onların penceresinden seslendikleri zaman biz onun içindeydik, birlikteydik. Hiçbir sorunumuz çıkmadı. Orada 5. sınıfta diyelim ki 8 tane sınıf varsa bizim oradaki sınıfların içinde birer ikişer üçer öğrencimiz vardı. Onlar zaten birbiriyle aynı bahçeyi paylaştıkları için çok rahat kaynaşmışlardı. Bir sorunumuz olmadı. Ancak bizim sorunumuz Kilyos'a taşındıktan sonra oldu. Çünkü Kilyos'ta Sarıyer arası 12 kilometreydi. 12 kilometreye her gün öğrenci götürüp getirmenin sıkıntısını bir sene yaşadık. Ama dayanamadık. Çünkü İstanbul'un arazi yapısını bilenler bilirler. Bir kıray gibi kar yağdığı zaman İstanbul'da hayat duruyor. yolumuz tıkandı. Bir sürü zorluklar çektik. Baktık ki olmuyor, bıraktık. Ondan sonra ortaokul seviyesinde devam ettik. Şu anda İstanbul'da 40 okulunda, 40 yaklaşık söylüyorum, 40'ın üstünde de altında da olabilir tespitlerime göre. 100'e yakın öğrencimiz var. Biz bu okullara ne yapıyoruz? Bu okullara baston veriyoruz, tablet veriyoruz, abaküs veriyoruz, kalem veriyoruz, kaset kitap veriyoruz, kabartma kitap veriyoruz ki ortaokul düzeyinde var. Yani 6, 7, 8. sınıflarda var, lise düzeyinde yok. Üniversite düzeyinde üniversite hazırlık kasetleri veriyoruz, daktile veriyoruz. En büyük verdiğimiz de rehberlik veriyoruz. Okullarına veriyoruz, öğretmenlerine veriyoruz, onlarla konuşuyoruz. Sürekli gidip gelemiyoruz ama telefonla ya da belli çok sıkışma durumu olduğu zaman o okullara giderek bunu vermeye çalışıyoruz. Bir örnek başlattık. Bir örnekle mezun olan bir sürü arkadaşlarımız da var. Onların artık profesyonelce ülkemizde yapılmasını istiyoruz. Bunun için dün elime geçti yönetmelik taslağımız var. Tamamen kaynaştırma eğitiminin gelişmesi için yapılması gerekenler bir göz atabildim. Gerekenlerin bazılarını gördüm. Çok sevindim. İnşallah Halit gibi bizim öğrencilerimiz de, Halit bizim kendi öz varlığımız, kendi çocuğumuz. Halit tesadüfen Hollanda'da eğitim görmüş, iyi bir eğitim almış. Gurur duyduk hepimiz, onu alkışladık demin. İnşallah bizim görme özürlü arkadaşlarımız da aynı gurur içinde olurlar. Aynı şekilde iyi eğitim alırlar. Diliyorum ama bu demek değil ki bütün görme özürlüler yüksek tahsil yapacak. Hayır, bunu söylemiyorum. Bütün insanlar yüksek tahsil yapamaz. Ama bütün insanların yapacağı bir şey vardır. Bu alanda değerlendirilir diye ümit ediyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Meslektaşım Sayın Hüseyin Yılmaz'ın aydınlatıcı konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten fedakar çalışması, gönüllü çalışması yeni meslektaşlarımıza ışık tutmaktadır, tutacaktır. Ancak kendisinin de belirttiği gibi gönüllü çalışmaların bazen yeterli olmadığı, bunun profesyonel çalışmalarla ve kadrolarla desteklenmesi gerektiği konusundaki görüşlerine de katılmamak mümkün değildir. Şimdi